Word Radyo üzerinden yayın yapan İyi Haberler Radyosu. Yayınımızın size yarar getirmesini diliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın sonunda vereceğimiz adrese soru ve düşüncelerinizi çekinmeden yazınız.
Birinci Yuhanna 4. bölüm 9. ayette Tanrı biricik oğlu aracılığıyla yaşayalım diye onu dünyaya gönderdi. Böylece bizi sevdiğini gösterdiler. Tanrı sizi nasıl sever? Bu sevgiyi doğada bulamazsınız çünkü orada kanlı dişlerle keskin pençeler var. Doğa Adem ile Havva'nın günahından sonra vahşetin beşiğine dönüşmüştü. Tanrı'nın sevgisini Golgota denilen Kafatası tepesinde bulursunuz. Tanrı'nın sevgisi orada açıklanmıştır. Nasıl? Tanrı biricik oğlunun aracılığıyla yaşayalım diye onu dünyaya gönderdi ve böylece bize olan sevgisini gösterdi. Tanrı sevgisini kanıtladı. Sevgisinin kanıtı bizim için verdiği yaşamdır. Elçi Paulus Romalılar 5. bölüm 8. ayette Tanrı ise bizi sevdiğini şununla kanıtlıyor. Biz daha günahkarken Mesih bizim için öldü der. Paulus yine der ki Romalılar 5. bölüm 7. ayette bir kimse doğru insan için güç ölür ama iyi insan için belki biri ölmeyi göze alabilir. Sizi bilmem ama benim için ölebilecek birini herhalde bulamazdım. Ancak Tanrı bizler için ölmek üzere kendi oğlunu vererek sevgisini kanıtladı. O oğlunu biz iyi olduğumuz ya da iyi işler yaptığımız için, düzenli toplantılara katıldığımız için vermedi. Bir günahlı olarak yaşama devam ederken onu bana verdi. Romalılar 5. bölüm 6. ayette, evet biz daha çaresizken Mesih belirlenen zamanda tanrısızlar için öldü der. Tanrı bizi sevdi. Romalılar 5. bölüm 8. ayet, Tanrı ise bizi sevdiğini şununla kanıtlıyor, biz daha günahkarken Mesih bizim için öldü der. Bu sevgi bizim hoş, iyi insanlar olmamıza dayanmaz. Rabbin kendisinden kaynaklanır. Tanrı biricik oğlunu dünyaya gönderdi. Bu ayet bizi Mesih'in tanrılığından yoksun bırakmak isteyecek olanların kullanacağı bir diğer ayettir. Onun biricik oğul olması baba ile çok özel bir ilişkisi olduğunu belirtir. O yaratılmamıştı. Tanrı yaratılmış melekleri oğulları diye adlandırır ve Mesih'e iman edenler Tanrı'nın oğulları diye çağrılır. Ancak İsa Mesih için biricik oğul denmektedir. İshak için de aynısının söylenmiş olması ilginçtir. İbraniler 11. bölüm 17. ayette, İbrahim sınandığı zaman imanla İshak'ı kurban olarak sundu. Vaatleri almış olan İbrahim biricik oğlunu kurban etmek üzereydi diyor. İshak'tan biricik oğul olarak söz edilir. Neden? Çünkü o özeldi. Doğumu mucizeviydi ve diğer kardeşlerine göre babasıyla çok daha özel bir ilişkisi vardı. Rab İsa Mesih'in Tanrı'daki yeri de sonsuz oğlu şeklinde özeldir. Tanrı'nın babalığı insanlarınkinden farklıdır. Sonsuz bir babanın sonsuz olmayan bir oğlu olamazdı. Rab İsa Tanrı ruhtur diyordu. Biricik oğul babanın tek oğludur. Diğer çocukları Adem ve melekler gibi yaratılmış olanlar ya da imanlılar gibi yeni yaratılışa sahip olmuş olanlardır. Ancak İsa Mesih biricik oğuldur. Biricik oğlunun aracılığıyla yaşayalım diye diyor. Onun aracılığıyla nasıl yaşayacağız? Yaşarız çünkü onun ölümü bize yaşam verdi. Bu bize Tanrı'nın insanlara ne kadar çok değer verdiğini ve sevdiğini açıkça gösterir. Tanrı sevdi ve kurtulalım diye oğlunu verdi. 1. Yuhanna 4. bölüm 10. ayette Tanrı'yı biz sevmiş değildik ama o bizi sevdi ve oğlunu günahlarımızı bağışlatan kurban olarak dünyaya gönderdi. İşte sevgi budur der. 1. Yuhanna'nın 2. bölümünde 2. ayette şöyle okuyoruz. O günahlarımızı yalnız bizim günahlarımızı değil, bütün dünyanın günahlarını da bağışlatan kurbandır. Bağışlatan ya da bağışlamalık olarak geçen söz oldukça önemlidir. Yeni antlaşmada bağışlatan olarak çevrilen iki ayrı Yunanca sözcük ya da daha doğrusu aynı sözcüğün iki değişik biçimi vardır. Eski Grekçe uzmanlarından biri olan Dr. Robertson, bağışlatan sözcüğünün oğul anlamına gelen huion'a eklenen açıklama sözcüğünün iyi hali olduğunu öne sürer. Bağışlatan, merhamet bulma, merhamet örtüsü anlamına da gelir ve eski antlaşmada örtmek, kaplamak anlamındaki merhamet sözü ile aynıdır. Bunu şöyle açıklayabiliriz. Eski antlaşma döneminde tapınak vardı. Tapınağın en kutsal yerinde antlaşma sandığı bulunurdu. Sandığın işlemi bir kapağın üstünde hafifçe birbirine ve de kapağa bakan saf altından iki kanatlı melek vardı. Sandığın kendisi de akasya ağacından yapılmıştı. İçi ve dışı altın kaplı çok güzel bir sandıktı. kapak kefaret kürsüsü diye anılmaktaydı. Yahudi ulusunun baş kahininin aracılığıyla Tanrı ile buluştuğu yer burasıydı. Yılda yalnızca bir kez baş kahin bu en kutsal yere gidip merhamet kürsüsünün üzerine kan serperdi. Buna merhamet kürsüsü denmesinin nedeni Tanrı ile yalnızca bu şekilde karşılaşabilmeleriydi. Tanrı onları seviyordu ama Tanrı bana istediğiniz yolla yaklaşabilirsiniz demedi. Tanrı'ya nasıl yaklaşabilecekleri belirlenmişti. Bu çok önemli olan kefaret günü baş kahin tapınağa girip merhamet örtüsü üzerine kan serperdi. Bu ulusun bir yıl süre için Tanrı tarafından kabul edildiği anlamına gelirdi. Aynı töreni bir sonraki yıl tekrarlamaları gerekmekteydi. Buradaki ayetimizde Rab İsa Mesih'in günahları bağışlatan olduğu belirtilmektedir. Başka bir deyişle o günahlarımız için merhamet kürsüsü kurtulmalı kefaret örtüsü olmasıdır. Burada bizim günahlarımızdan dolayı öldüğünden İsa'nın kendisi merhamet örtüsüdür. Romalılar 4. bölüm 25. ayette İsa suçlarımız için ölüme teslim edildi ve aklanmamız için diriltildi der. Onun günahlarımıza kefaret etmesi sayesinde Tanrı'nın lütuf tahtına cesaretle yaklaşabiliriz. Çünkü bu taht lütuf tahtıdır, orada bizim için merhamet vardır. İşte Mesih'in yaptığı budur ve Tanrı bize olan sevgisini böyle göstermiştir. Yuhanna bu bölümde 8 ve 16. ayetlerde iki kez Tanrı sevgidir tanımlamasını vermektedir. Bu harikadır ama burada anlamamız gereken bir nokta var. Tanrı merhamettir diyemezsiniz. Tanrı lütuftur da diyemezsiniz. Hatta Tanrı adalettir de diyemezsiniz. Tanrı kutsaldır diyebilirsiniz. Çünkü Tanrı ışıktır. Sözünün anlamı budur. Tanrı sevgidir de diyebilirsiniz. Onun bizi sevmesini göz ardı etmek istemeyiz. Ancak Tanrı bizi sevdiği için cennetin arka kapısını açıp da karanlıkta kalmayalım diye bizleri içeri alıvermez. Tanrı bunu yapamaz ve yapmayacaktır. Çünkü o kutsal ve adil bir Tanrı'dır. Bazı ülkelerde bir takım açık gözler adaleti sağlama iddiasıyla uğraşlar vererek yetkilileri etkilemiş, en kötü suçların cezasını hafifletmiş, bir sürü insan canına kıyan, çoluk çocuk öldüren insanların insani hakları olması gerekir diyerek idam cezasını kaldırmışlardır. Neden? Çünkü parası ya da çevresi olan birinin yaşamının kendisinden alınamayacağını biliyorlardı. Yoksul olan kişi genelde cezadan hiçbir zaman kurtulamadı. Çağımızın en hüzünlü, acıklı yanı adaletin satın alınabileceğine inanıyor olmasıdır insanın. İnsan kuruluşlarında belki adaletin gözleri bağlanabilir ama Tanrı katında bu asla böyle gitmez. Tanrı bizi seviyorsa da bizi sadece sevgisiyle kurtaramaz. Adil ve kutsal olduğundan Tanrı'nın günah konusunda bir şey yapması gerekiyordu. Bu nedenle günahlarımızın cezasını ödemek üzere oğlunu çarmıha gerilmek için yeryüzüne gönderdi. Yalnızca bu şekilde kutsal Tanrı bizi kurtarabilir ve bizimle ilişkiye geçebilirdi. Bizi kurtarabilmesi için başka hiçbir gerekçeye dayanamaz. Mesih merhamet kürsüsünde oturmakta ve Tanrı'nın sevgisini orada göstermektedir. Yuhanna 3. bölüm 16. ayette çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın hepsi sonsuz yaşama kavuşsun der. Tanrı'yı biz sevmiş değildik. İlk olarak onu sevmiş olan biz değiliz. Tanrı bunu bizler iyi ve hoş insanlar olduğumuzdan ya da bir şey yapmaya söz vermiş olduğumuz için yapmadı. Tanrı bizi biz daha günahlıyken sevdi. Tanrı bize olan sevgisini şununla kanıtlıyor. Biz daha günahkarken Mesih bizim için öldü. Tanrı o zaman bizi sevdi ve bunu yaptı. Kabul eden için Tanrı bir yol hazırladı. Yuhanna 14. bölüm 6. ayette İsa yol, gerçek ve yaşam benim dedi. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez. Ya onun yolundan gelirsiniz ya da gelmezsiniz. Tanrı'nın sevgi olduğunu ve sonuçta herkesin cennete gideceğini düşünmek saçmalıktır. Sonuçta kaybolanlar sonsuz kayboluşa, kurtulanlar sonsuz kurtuluşa gireceklerdir. Siz nereye gidiyorsunuz? Tanrı'nın yolunu izlemeniz bu nedenle çok önemlidir. 1. Yuhanna 4. bölüm 11. ayette sevgili kardeşlerim, Tanrı bizi bu kadar çok sevdiğine göre biz de birbirimizi sevmeye borçluyuz demektedir. Tanrı bizler için olan sevgisini gösterdi. Dolayısıyla bizler de bu düzeye yaraşır şekilde sevmeliyiz. Bir kişi Golgota'ya gidip de orada Rabbin ölçüsüz ve hak etmediğimiz sevgisini tecrübe ettikten sonra hayatına bencillik içinde devam edemez. Elçi Yuhanna'nın sevgili kardeşlerim Tanrı bizi bu kadar çok sevdiğine göre sözü bizi 10. ayete geri götürmektedir. 10. ayette oğlunu gönderdi. İşte sevgi budur diyor. O bizi günahlarımıza kefaret olmak üzere oğlunu verecek kadar sevdi. Yalnız bizi sevenleri seversek ya da başkalarını kendi çıkarlarımız için seviyorsak bunun değeri yoktur. Rab İsa şunu söyledi. Matta 5. bölüm 46. ayet. Eğer yalnız sizi sevenleri severseniz ne ödülünüz olur? Vergi görevlileri de öyle yapmıyor mu? Biz de birbirimizi sevmek zorundayız. Aslında birbirimize karşı sevgi borcundan başka borcumuz olmamalı. Yuhanna burada sevgiden söz ederken, bugün birçok toplulukta insana eğlenceli zamanlar yaşatan basit bir duygulanmadan söz etmez. İsa Mesih ne diyordu? Yuhanna 14. bölüm 15. ayette, "Beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirirsiniz." Eğer onu gerçekten seviyorsanız buyruklarını yerine getirin. Yuhanna 15. bölüm 12. ayette, "Benim buyruğum şudur, sizi sevdiğim gibi birbirinizi sevin." Buna ne diyeceksiniz? İnsanlardan nefret ederken Tanrı'yı sevmeye devam edebileceğinizi düşünüyor musunuz? Eğer yaşamınızda diğer kardeşlere sevgi göstermiyorsanız, Tanrı'nın çocuğu olup olmadığınızla ilgili önemli bir durum söz konusu olacaktır. Bugün birçok anlamsız şey söz konusu. Birine dostça yaklaşıp ona kardeş demekten ya da inanlar topluluğunda makul bir şekilde davranmaktan söz etmiyorum. Ancak imanlarla ilgilenip ilgilenmediğinizi soruyorum. Tanrı'nın sözünü yaymaya ve ona hizmet etmeye önem veriyor musunuz? Rab İsa çarmıhta acılar içindeyken bile şöyle diyebildi. Luka 23. bölüm 24. ayet. Baba onları bağışla çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar. İmanlar topluluğunun ilk şehidi olan İstefan da aynısını yapmıştı. Onu inancı yüzünden taşlayarak öldürdüler ama İstefan ölmeden önce onları bağışla diye dua etti. Siz de bugün bu şekilde bağışlayabilir misiniz? Tanrı'nın çocuğu olduğunu söylemekle birlikte size zarar vermiş, acı çektirmiş olanları bağışlayabiliyor musunuz? Eğer diğerleri sizin sevginize karşılık vermiyorlarsa Tanrı'nın çocukları olup olmadıkları konusunda sorun var demektir. İşte gerçek test budur. Bu çok acı verir değil mi? İmanlı yaşamı ve aile ilişkileri hakkında bilgi veren seminerlerde bu tür bir öğretişe değinilmez. Elçi Yuhanna her şeyin kökünde yatanı bize göstermektedir. Tanrı'yı seviyor musunuz? Ve diğer kardeşlerinizi, insanları seviyor muyuz? 1. Yuhanna 4. bölüm 12. ayette hiç kimse hiçbir zaman Tanrı'yı görmüş değildir. Ama birbirimizi seversek Tanrı içimizde yaşar ve sevgisi içimizde yetkinleşmiş olur der. Bazıları kutsal kitapta Tanrı'yı görmüş olanlarla ilgili benzetmeleri öne sürerek bu ayeti farklı yorumlamaktadır. Elbette Adem ve Musa Tanrı ile yüz yüze konuştular ve Musa o sırada kayanın yarığına yaklaşmıştı. Yeşaya şöyle der. Yeşaya 6. bölüm 1. ayet. Kral Uzya'nın öldüğü yıl yüce ve görkemli Rabbi gördüm. Tahta oturuyordu. Giysisinin etekleri tapınağı dolduruyordu. Hezekiel peygamber de Tanrı'dan görümler aldı. Rab Daniel'e ve başkalarına da göründü. Yuhanna Tanrı'yı kimsenin görmediğini söyler ancak orada kalmayıp devam eder. Onu babanın bağrında bulunan ve kendisi Tanrı olan biricik oğul tanıttı. Yani o onu yorumladı. Aslına bakacak olursak Tanrı eski antlaşmadaki insanlara göründüğünde onlar Tanrı'yı görmedi. Çünkü Tanrı ruhtur ve biz de ona o şekilde tapınırız. O insanlara kendi istediği gibi görünmektedir. Tanrı bu insanlara kendisini bir biçimde açıkladı ama tüm doluluğuyla değil. Yuhanna müjde yazısında der ki Rab İsa cennete döndükten sonra bile Tanrı'yı kimse görmedi. Rab İsa Filipus'a şöyle diyor Yuhanna 14. bölüm 9. ayette. Beni görmüş olan babayı görmüştür. Ancak onu nasıl gördüler? İnsan bedenine büründüğü için onu görmüş olan kalabalıklar onu tanımıştı. Nasıl da büyüyüp yetişti ancak insan bedeninde olduğundan onun Tanrı'nın oğlu olduğunu anlamadılar. Tanrı'yı tüm doluluğu ile olduğu gibi hiç kimsenin görmediği doğrudur. Elçi Yuhanna'nın burada bize aktarmak istediği şudur. Tanrı'yı kimse görmemiş olmasıyla birlikte kendini birbirini seven imanlar aracılığıyla açıklayabilir. Genelde dünya Tanrı'nın sevgisini göremez. Görebilecekleri tek yol onu temsil eden imanların yaşamlarıdır. Mesih çarmıhta ölenerek hiçbirimiz Tanrı'nın sevgisini bilmiyorduk ve bunu bize kutsal ruh aracılığıyla şimdi hissettirmektedir. Romalılar 5. bölüm 5. ayette umut düş kırıklığına uğratmaz. Çünkü bize verilen kutsal ruh aracılığıyla Tanrı'nın sevgisi yüreklerimize dökülmüştür diye yazar kutsal söz ve Romalılar 5. bölüm 8. ayette ekleyerek Tanrı ise bizi sevdiğini şununla kanıtlıyor, biz daha günahkarken Mesih bizim için öldü diye devam ediyor. Hiçbirimiz Tanrı'yı aramadık. Bu doğrudur. Dolayısıyla Tanrı bize geldi. 2000 yıl kadar önce Rab İsa Mesih de kendisini açıkladı ve onunla ilgili olarak bildiğimiz her şey Mesih'in kişiliğinde öğrendiğimizdir. Tanrı'nın bazı şeylerle ilgili olarak ne düşündüğünü, nasıl hissettiğini bilmiyorum. Ancak Rab İsa'yı izleyip onu dinlediğim zaman sanki Tanrı'nın kalp atışlarını hissedebiliyorum. Kutsal kitaptan onun yaşamını izlerken bir cenazede nasıl duygulandığını anlayabiliyorum. İsa ağladı diye yazar. O da bizim gibi duygulara sahipti. Ama tümüyle günahsız şekilde sevebildi. Küçük çocuklar hakkında nasıl hissettiğini biliyorum. Çünkü onları kucağına alıp kutsadı. Bunları biliyorum. Çünkü Rab İsa gelip Tanrı'yı bana açıkladı. İçinde yaşadığımız bu kötü dünya Tanrı'yı nasıl bilecek? Maalesef çok sayıda imanlı dünyaya müjdeli haberi duyuracağı, Tanrı'nın sevgisini dağıtacağı yerde dünyayı hoşnut etmeye çalışıyor. Dünyanın hakkımızda ne düşündüğü bizi ilgilendirir. Ama önemli olan onlar İsa hakkında ne düşünüyorlar? Onun temsilcileri olarak bizim hakkımızda ne düşünüyorlar? Birisi bunu şöyle ifade etti. 20 yaşındayken dünyanın bizim hakkında ne düşündüğünü önemsemeyiz. 30 yaşındayken dünyanın hakkımızda düşündükleri ile ilgili kaygılar duyarız. 40'ında ise dünyanın bizi hiçbir zaman düşünmediğini fark ederiz. Bu hemen hemen tümüyle doğrudur. Bizim bugün dünyaya tanıklık ediyor olmamız gerekir. Bunu nasıl yapacağız? Elbette Tanrı'nın sözünü yayarak. Evet, bu önemli. Bizim bugünkü dünyamız tam da anlayamadığı bir sevgi açlığı içerisinde yaşar. Dünya sevgiyi yalnızca seks olarak tanımlar. Dünya ancak bu tür sevgiyi tanıyor. Tanrı sevgisini değil. Tanrı sevgisinin ne kadar harika olduğunu bilmiyorlar. Ancak biz onu ve onun sevgisini temsil edebiliriz. Onun sevgisi bizde yetkinliğe ulaşır. Onun sevgisi içimizde gelişir. Büyüyen bir şeydir. Dünya bu sevgiyi yeterince göremiyor. Ama yine de birçok imanlının yaşamında görüyorlar. 1. Yuhanna 4. bölüm 13. ayette Tanrı'da yaşadığımızı ve onun bizde yaşadığını bize kendi ruhundan vermiş olduğundan anlıyoruz der. Gördüğünüz gibi yalnızca içimizdeki kutsal ruh aracılığıyla bu gerçekleşir. Bu insani bir sevgi değildir. Bunu biz yapamayız. Galatyalılar 5. bölüm 22 ve 23. ayetlerde ruhun ürünü ise sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve öz denetimdir. Bu tür nitelikleri yasaklayan yasa yoktur der. Sevgi listenin başında gelmektedir. Birçok kişi asıl meyvenin sevgi olduğunu ve diğerlerinin bu sevgiden çıktığına inanır. Eğer 1. Korintliler 13. bölümü okursanız hem sevincin hem de esenliğin sevgiden doğduğunu görülecektir. Dr. Ironside bir zamanlar Çin'in yöneticisi ile ilgili olarak şu olayı aktarır. Hepimiz kısa bir süre önce Çin'in başbakanının sözde iman edişi ile ilgili haberi duyduk. Umarız canında gerçek bir dönüşüm olmuştur ve bunu da zaman gösterecektir. Kendisinden çok önce Mesih'e iman etmiş olan karısına şöyle demişti. Ben Mesih inanlarını anlayamıyorum. Burada onlara çok kötü muamele ediliyor. Onları soyuyorlar, dövüyorlar, öldürüyorlar, kötü davranıp zulmediyorlar ancak henüz daha birisinin bile karşılık verdiğini ve bir kişiye zarar verdiğini görmedim. Neden böyle? Ve karısı yanıtlar. İşte Mesih inancının özü budur. O yüzden karşılık vermiyorlar. Birçok kişinin imanların yaşamlarında bu sevgiyi görmeye ihtiyaçları var. Bugün bu türde bir öğretişe ne kiliselerde ne de radyolarda, seminerlerde gereken önem veriliyor. Hep ihmal edilen bir konudur. En temel ve önemli öğretiş budur. Bir evde Tanrı'nın sevgisi egemense, orada karının ve kocanın rolleri, işleriyle ilgili konularda kaygılanmaya gerek yok. Elçi Paulus Efesliler 5. bölüm 25. ayette, "Ey kocalar, Mesih kiliseyi nasıl sevip onun uğruna kendini feda ettiyse siz de karılarınızı öyle sevin." der. Eğer koca karısı uğruna ölebilecek kadar karısını seviyorsa, eğer kadın da onu tüm yüreğiyle seviyorsa artık bazı küçük kurallar koymanıza gerek yoktur. Çevresinde eteklerine yapışan 5 çocuğu ile bir kadın heykeli gördüm. Yanında ateş etmekte olan kocası için silah dolduruyordu. Kocası da onu korumaktaydı. Bu kadının seks ile ilgili bir derse ihtiyacı olduğunu hiç sanmıyorum. 5 çocuğu olduğuna göre herhalde o size bu konuda ders verebilir. Onlar birbirlerini seviyorlardı. Birbirlerine bağlıydılar. Ne kadar güzel bir sevgi türü değil mi? Tanrı'nın çocukları da Tanrı'nın sevgisini başkalarına böyle gösterebilseler ne kadar iyi olur. Tanrı'da yaşadığımızı ve O'nun bizde yaşadığını bize kendi ruhundan vermiş olmasından anlıyoruz. Yine 4. ayette Yuhanna, çünkü içinizdeki ruh dünyadakinden üstündür der. Tanrı'nın ruhu sizdedir ve bu ruh bu sevgiyi yüreğinizde geliştirebilir. Bunu bizler geliştiremeyiz. Ben böyle sevemem. Doğal eğilimim gereği bana vurana hakkını vermek isterim. Ancak bizde yaşayan Tanrı'nın ruhu ile doldurulduğumuzda bu tür bir sevgiyi dünyaya gösterebiliriz. 1. Yuhanna 4. bölüm 14. ayette babanın oğlunu dünyanın kurtarıcısı olarak gönderdiğini gördük. Şimdi buna tanıklık ediyoruz der. Müjdenin söylediği ve bizim duyurmamız gereken de budur. Sevgimizin amacı bu. Şunu yenilemek istiyorum. Mesih inancındaki sevgi sosyal bir sevgi değildir. Kilisenin verdiği yemeklerde görünen de bu değildir. Mesih'i günahkarların kaybolmuş dünyasına götürdüğümüzde bu ortaya çıkar. Sevgimizi bu şekilde ortaya koymalıyız. Bu tür sevgiyi anlamak zor. Ben Rab için çok değişik ülkelerde çalışan kişileri tanıdım. Bu kişiler sevilmesi çok zor olan kişileri seviyorlardı. Bunu görmek çok güzel. Onların yaptığı nedir? Tanrı'nın buyurduğu gibi müjdeyi o insanlara duyurmak. Belki oralara ilk gittiklerinde halkını sevememişlerdi ancak onlara Rabbi anlattıktan sonra onları seversiniz. Çünkü başka türlü Tanrı'nın bir çocuğu olamazsınız. 1. Yuhanna 4. bölüm 15. ayette kim İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğunu açıkça kabul ederse Tanrı onda yaşar, o da Tanrı'da yaşar der. İşte başlangıç noktası budur. Bana bakireden doğmanın önemsiz olduğunu söylemeyin. Müjdenin söylediği gibi 1. Korintiler 15. bölüm 3 ve 4. ayetler. Aldığım bilgiyi size öncelikle ilettim. Kutsal yazılar uyarınca Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve kutsal yazılar uyarınca 3. gün ölümden dirildi der. Eğer o söylediği, iddia ettiği kişi değilse ölümü ve dirilişi anlamsızlaşır ve hatta zaten ölümden dirilemezdi. Ancak bulgular onun ölümden dirildiğini gösterir. Dolayısıyla o dediği kişiydi. Her kim İsa'nın Tanrı oğlu olduğunu açıkça kabul ederse Tanrı onda yaşar. Bu nedenle Rab İsa şöyle diyebilirdi. Tanrı'nın yaptığını ben de yaparım. Bu inanılmaz iddiada bulundu. Yuhanna 5. bölüm 24. ayette size doğrusunu söyleyeyim. Sözümü işitip beni gönderene iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Böyle biri yargılanmaz, ölümden yaşama geçmiştir. Bu nasıl olabilir? Yuhanna 5. bölüm 19. ayette şunu diyor. Oğul babanın yaptıklarını görmedikçe kendiliğinden bir şey yapamaz. Baba ne yaparsa oğul da aynı şeyi yapar. O tüm ölüleri diriltip yargılayacaktır. Dolayısıyla onun sesini işitip iman eden kurtulur. 1. Yuhanna 4. bölüm 16. ayette Tanrı'nın bize olan sevgisini tanıdık ve buna inandık. Tanrı sevgidir. Sevgide yaşayan Tanrı'da yaşar, Tanrı da onda yaşar der. Bunlar içinden çıkılamayacak şekilde birbirine sarılmış şeylerdir. Kısaca Tanrı'yı sevdiğinizi ve onun bir çocuğu olduğunuzu söyleyip kardeşinizden nefret edemezsiniz. Bu bölümde Tanrı sevgidir tanımlaması ile karşılaştığımız ikinci yer. Bunun 4. bölümde geçtiği yerleri hatırlamanın kolay bir yolu şudur. 4'ü 2 ile çarpın 8 yapar. İlk göründüğü yer 8. ayettir. 8'i de 2 ile çarpın 16'yı bulursunuz. İkinci görüldüğü yer de 16. ayettir. 1. Yuhanna 4. bölüm 17. ayette yargı gününde cesaretimiz olsun diye sevgi böylelikle içimizde yetkin kılınmıştır. Çünkü Mesih nasılsa biz de bu dünyada öyleyiz der. Sevgi yetkin kılınmıştır yani tamamlanmıştır. Yargı gününde tam bir güvene sahip olalım. Eğer Tanrı'yı, Rab İsa'yı ve imanlı kardeşlerimizi seversek cesaretimiz olacaktır ve yargı günüyle ilgili bir korkumuz olmayacaktır. Çünkü Mesih nasılsa biz de bu dünyada öyleyiz. Başka bir deyişle biz Rab İsa gibiyiz. O ölümden dirilmiştir ve yaşamaktadır. Bu hayata biz de sahibiz ve o bizi yukarıda bekliyor. Biz Mesih'teyiz ve o bizi kabul etti. Dolayısıyla Yuhanna şunu söyleyebildi. 1. Yuhanna 4. bölüm 18. ayet. Sevgide korku yoktur. Tersine yetkin sevgi korkuyu siler atar. Çünkü korku işkencedir. Korkan kişi sevgide yetkin kılınmamıştır. İnsan yüreğini korku kadar etkileyen bir şey yok. Ancak Tanrı çocuğunun yaklaşan yargı ile ilgili olarak korku duyması gerekmez. Mesih bizim için öldüğünde bu sorun halledildi. Korkan kişi sevgide yetkin kılınmış değildir. Eğer korku içindeyseniz kurtuluşun sevincini yaşayamazsınız. Sevinç sevgiden doğar ve Rab İsa'ya, Tanrı'ya ve kardeşlerinize karşı sevginiz varsa korku silinip gider. 1. Yuhanna 4. bölüm 19. ayet. Biz size seviyoruz çünkü önce o bizi sevdi der. Biz sevilecek kişiler olmadığımız halde o bizi sevdi. O sevilmeye layıktır. Değerlidir. Kuzu sevgimizin, tapınmamızın ve hizmetimizin tümüne layıktır. 1. Yuhanna 4. bölüm 20. ayette Tanrı'yı seviyorum deyip de kardeşinden nefret eden yalancıdır. Çünkü gördüğü kardeşini sevmeyen görmediği Tanrı'yı sevemez der. Elçi Yuhanna Tanrı'yı sevdiğini iddia edip kardeşinden nefret edenin yalancı olduğunu söylüyor. Çünkü görmüş olduğu kardeşini sevmeyen, görmemiş olduğu Tanrı'yı sevemez. Bugün bazı topluluklarda sürüp giden dinsel ikiyüzlüklerin olduğunu söylemeliyim. Eğer kardeşimizi sevmiyorsak Tanrı'yı da sevmiyoruz demektir. 1. Yuhanna 4. bölüm 21. ayette Tanrı'yı seven kardeşini de sevsin diye buyruğu Mesih'ten aldık diyor. Bu bir buyruktur. Tanrı hoşumuza gidip gitmediğini ya da isteyip istemediğimizi sormuyor. Şöyle diyor, bu size buyruğumdur. Ben sevdiğim için siz de seveceksiniz. kendisine adamış, gayretli, Mesih imanlarının kendi işlerini yaparken tembellik ettiklerini duyunca üzülüyorum. Yaşamınız ve hizmetiniz sizin Rab'be ne denli adanmış olduğunuzun bir göstergesidir.
Burada yine yayınımızın sonuna geldik. Kutsal kitapla ilgili çalışmalarımız devam edecektir. Dinlediğiniz konulara ilişkin soru ve düşüncelerinizi bize çekinmeden yazabilirsiniz. Posta adresimiz İyi Haberler Radyosu, ERF 35573, Wetzlar, Almanya. Adresimizi tekrar ediyorum. İyi Haberler Radyosu, ERF 35573, Wetzlar, Almanya. Sevgili dinleyicilerimiz, bir sonraki yayınımızda buluşmak üzere. Şen ve esen kalın.
Tatlı sevgisini, pek tatlı.